15. ayrım, sayfa 167. Ayana, Mustafa Mutlu. 22. bölüm. Sanki akşam istenecek olan kendisi değilmiş gibi divana oturmuş, sürekli elindeki telefonla internet sitelerinde dolaşıyor ve saldırılar hakkında yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyordu Sevil. Konuyla ilgili bir haberi belki 10. kez okuyordu ki elindeki telefon çaldı, arayan Mahir'di.
''Haberleri duydun mu?''
''Duydum.''
''Ne yapmayı planlıyorsun? Kayıtların tamamı hala bizde.''
''Bilmem. Ayrıca o küçük kızı kurtarmak için değil kayıtları, kendimi bile yakabilecek durumdayım.''
''O nasıl söz öyle? Hem ben biliyorum bunları kimin yaptığını.''
Şaşırdı Sevil, ''biliyor musun?''
''Daha doğrusu tahmin ediyorum. Köye gelirken bizi takip edenler, benim eski ülküdaşlarım.''
''Köye gelirken birileri bizi takip mi etti?''
''Evet, hani arabayı durdurup birileriyle konuşmaya gittim ya.''
Hatırlamaya çalıştı genç kadın. ''Evet.''
''İşte onlar. Benim eski reislerden biri peşimize takmış. Çektiğimiz belgeseli yayınlamamızı istemiyorlar. Üstü kapalı gözdağı verdiler. Ama anlaşılan mesajı almadığımızı gördüler ki düğmeye bastılar.''
''Aman Allah'ım, iyi de masum insanlardan ne istediler?''
''Vazgeçmeyeceğimizi tahmin ediyorlar demek ki. Onları korkutarak bizi durdurmayı deniyorlar.''
''Ne yapacağız peki?''
''Dur bakalım kanaldan ne diyecekler. Sponsor böyle bir durumda geri çekilebilir. Haksız da sayılmaz adam. Kızının canı söz konusu.''
''Allah onu korusun. Gerekirse biz de vazgeçeriz.'' diye mırıldandı Sevil.
Mahir devam etti. ''Bunlar peşimize adam takıp yerimizi tespit ettiklerine göre büyük bir ihtimalle bize de bir şeyler yapmak isteyecekler. Kayra'yla konuştuk da seni korumak için başka bir yere götürmeye karar verdik.''
''Nereye?''
''Cide'ye. Bir köylümüzün oğlu orada evlenip market açtı. Bizi çok sever, ağzı da sıkıdır.''
''Cide'de neresi Mahir? Ayana anne ne olacak peki? Diğer sevdiklerimiz, babam, nereye kadar kaçacağız?''
''Olaylar duruluncaya kadar şu anda hedefte olan sensin. Elbette seni kaçıracağım. Ayrıca Ayana anneyi ve diğerlerini merak etme. Onlara bizim köyde kimse bir şey yapamaz.''
''Sen de benim yüzümden hedef oldun. Onlara ve davaya ihanet ettiğini düşünüyor olmalılar.''
''Ben zaten seninle birlikte olacağım. Nikahımızı da orada kıyarız artık. Kayra köyde kalacak, babam bir süre onların misafiri olacak. Her şey sakinleştiğinde bugün kaldığımız yerden yola devam ederiz. Sana söz, şahane bir düğün yapacağım.''
Mahir'le konuşurken kayıtlı olmayan bir numara ısrarla Sevil'i aramaya başladı. Mahir'den özür dileyip konuşmayı bitirdi ve arayan numarayı çevirdi. ''Buyurun, beni aradınız.''
''Merhaba Sevil Hanım, ben Ali Acarka'nın asistanı, Sevgi. Bekler misiniz lütfen? Ali Bey sizinle görüşmek istiyor.''
Hiç konuşmamışlardı Ali Bey'le, bir kez bile bir araya gelmemişlerdi. Adamın niçin aradığını tahmin edebiliyordu, belgeseli iptal ettiklerini bildirecekti. Telefondaki yoga müziği kesildi ve bariton bir erkek sesi
''Merhaba Sevil Hanım'' dedi. ''Sizinle böyle tanışmak istemezdim ama olanları duymuşsunuzdur.''
''Çok üzgünüm, çok da şaşkınım. Yapabileceğim ne varsa yapmaya hazırım.''
''Ben de sizi tam bu yüzden aradım.''
''Buyurun, lütfen söyleyin. Yeter ki Iraz'ı kurtaralım.''
''O benim ve polisin işi Sevil Hanım. Sizin işiniz ise görevinizi tamamlamak ve o belgeseli kurtarmak ve planladığımız tarihte yayına sokmak. Yeni TV vazgeçerse başka bir kanal buluruz. Bulamazsak YouTube'da yayınlarız.'' ''Lütfen bunu bilin ve çalışmalarınıza sakın ara vermeyin. Elinizdeki kayıtları da çok iyi koruyun.''
''Ama Iraz?''
''Bunu zaten Iraz için istiyorum sizden.''
Sesi titredi adamın, yutkundu ve devam etti.
''Ama kızım Iraz için değil, geçen yüzyılın başında yobazlar tarafından yakılarak katledilen Şaman Iraz için istiyorum. Yani büyük ninem için. Gördüğünüz gibi aynı yobazlık ve cahillik günümüzde de sürüyor. İşte bu yüzden bu belgeseli önerdim ben. Unutmayın Sevil Hanım, biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Sadece halkın gerçekleri bilmesini sağlamak için direniyoruz. Ben kızım Iraz'ı o alçakların elinden 1-2 saat içinde alacağım. Ama siz önce kendi canınızı koruyup sonra da Şaman Iraz'ın anısına bu işi bitireceksiniz.'' Ali acırgan durdu, kararlı bir tonla devam etti. Şimdi bana söz verin, asla vazgeçmeyeceksiniz. Ben kanalın genel müdürüyle de konuşacağım şimdi. Siz güvenli bir yere gidin ve biraz önce sizi arayan Sevgi Hanım'ın numarası dışında bilmediğiniz hiçbir numarayı açmayın. Yerinizi tespit edip size zarar verebilirler. Montajlanan ilk bölümlerin bir kopyası da bende. İzlemek için istetmiştim kanaldan. Lütfen henüz montajlamadığınız kayıtları çok iyi koruyun. Televizyon kanalı bulamazsak YouTube'da. Onu da engellerlerse gerekirse sinema salonlarında o belgeseli halka bedavaya seyrettireceğim. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğiz.
Peki diyebildi Sevil, Iraz için bol şans diledi. Sonra hemen Mahir'i aradı ve olup bitenleri anlattı.
Gidelim dedi.
Nereye götüreceksen gidelim. Yeter ki daha fazla insan bizim yüzümüzden zarar görmesin.
Evdekilerle konuşup her şeyi anlattı. Sonra Anik ve Şara ile birlikte Mahir'in annesinin evine giderek onları da bilgilendirdi. Düğünü bir süre için erteleyeceklerini ama en kısa zamanda yine bu köyde çok güzel bir düğünle evlenmek istediğini söyledi. Onların da hayır duasını alıp eve geçti ve Mahir ile Kayra'yı beklemeye başladı. Ayağına sanki hiçbir şey olmamış gibi gözünde gözlük, elinde makasla bindallıyı söküyordu.
''Ne yapıyorsun anam? İstemeyi de düğünü de erteledik ya, ne acelem var? Hem daha ölçümü bile almadın.''
''Senin için yapmıyorum bu hazırlığı. Senin düğün ertelendi. Ama bu köyde yarından itibaren 3 gün 3 gece sürecek bir düğün dernek kurulacak. Ve Mahir'le sen ne yazık ki kaçıracaksın.''
Başıyla Anik'i göstererek,
''Dünürüm yola çıktı bile.'' dedi. ''Ne yani, ben mi evleniyorum?'' diye panikledi Anik. ''Ama kimse bana sormadı bile. Üstelik daha evlenme teklifi de almadım. Bu nasıl şey?''
Sinirleri bozulan Sevil kahkahayla güldü.
''Bu köyde gelinler düğünlerine evlenecekleri günü öğreniyorlar.''
Ayağına Anik'e baktı.
''Sen sus bakalım gelin hanım. Evlenme teklifini de aldın, evetini de dedin. Öyle farz et. Hem başka ne diyecektin ki?'' Sanki evlenme Kayra'yla desek evlenmeyecek misin? Annenin de haberi var her şeyden, hazırlıklarını yaptı. Teyzenlerle, halanlarla, dayınlarla birlikte 4 araba dolusu insan geliyor. İlk düğün burada. Sonraki sizin usulde İstanbul'da kilisede. Kayra da damatlık işini halletti. Mahir'le birlikte.
Başıyla Sevil'i işaret etti.
Bunların düğünü iptal olmasaydı çifte düğün yapacaktım ama şimdi seninki tek olacak. O yüzden annenin getirdiği beyaz gelinliği değil, bunu giyeceksin. Onu da İstanbul'da giyersin artık. Hadi git içeri soyun da şunu bir prova edelim bakalım.
Şaman kadın tam sözünü bitirmişti ki uzaktan bir davul zurna sesi duyuldu. Ses gittikçe yaklaştı. Ayağın adın evinin önüne kadar geldi. Köyün bütün ahalisi davulcu ile zurnacının arkasında büyük bir konvoy oluşturmuştu. En başta da elinde uzunca bir sırığa takılı Türk bayrağıyla Çelebi muhtar ve karısı vardı. Delikanlılar halaya durdu, kızlar zılgıt çekti. Çelebi muhtar ve birkaç genç ise ağaçları, bahçe kapısını süslemekle meşguldü. Anik iki elini kalbinin üzerine koydu.
''İnanmıyorum ya.'' diye mırıldandı. Sonra Şara'ya ve Sevil'e sarıldı.
Ayağına yumak olan kızları keyifle izledi. Yaşaran gözlerini eliyle sildi ve
''Haydi bakalım, bırakın kucaklaşmayı da Sevil'in bavulunu toplayın. Bu curcuna da daha onun kaçmasını sağlayacağız.''
Birkaç saat bile geçmemişti ki Anik'in annesi ve akrabaları 4 arabayla köye ulaştı. Düğün evinin bahçesinde kurulan uzun sofra, köylülerin imecesiyle etli nohutlu pilav tepsileriyle, salata tabaklarıyla, irmik helvasıyla ve ayran sürahileriyle donatıldı. Ev yapımı ekmekler sepetlere konuldu. Anik, Kayra ve Hecer servisin aksamaması için karınca gibi koşuşturuyor, Çelebi ve Mahir de köyün diğer delikanlılarıyla birlikte Çayan köyünün çevresinde güvenliği sağlamaya çalışıyordu. Muhtar Çelebi jandarmaya haber vermek istemişti ama Mahir ve Kayra bunun doğru olmayacağı konusunda onu ikna etmişlerdi. Sevil'in yüreğindeki sıkıntı ise geçmek bilmiyordu. Yeni TV'nin vurulan müdürü Halit Bey'in ameliyatı başarılı geçmişti. Çok şükür hayati bir sorun yoktu. Iraz'dan ise saatler geçmesine karşın bir haber çıkmamıştı. Çocuğu kaçıranlar taleplerini hala iletmemişlerdi.
Kayra dışarıdaki telaşa katılmadan salondaki divanda bağdaş kurmuş, elindeki telefonla uğraşan Sevil'in yanına oturdu, kolunu genç kadının omzuna attı. ''Üzme kendini be yeni kardeş, her şey yoluna girecek, göreceksin o çocuk burnu bile kanamadan ailesine kavuşacak.'' ''İnşallah'' diye fısıldadı gözlerini elindeki telefondan ayırmadan Sevil. Sonra kendisinin bile zor duyabileceği kadar alçak bir sesle devam etti. ''Biliyor musun yeni kardeş, bu olay beni dindar yapacak, durmadan dua ediyorum inanmadığım Allah'a.'' ''Hepimiz ediyoruz kardeşim, var mı yeni bir haber?''
''Yok, acaba Ali Bey'e telefon etsem mi?''
''Adam sana diyeceğini demiş be yeni kardeş, anlaşılan çok kararlı. Mutlaka bir planı vardır kızını kurtarmak için. Hadi gel de sen de bir şeyler ye. Dışarıdaki insanların hiçbir şeyden haberi yok. Sen böyle köşene çekilince başka şeylere yorarlar, gel haydi.'' 23. Bölüm.
''Sayın vekilim merhaba, sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama haberlerde izlemişsinizdir, kızımın hayatı söz konusu. Bana yardım edebilmenizi umuyorum.''
''Geçmiş olsun Ali Bey, televizyondan duydum haberi. Kim kaçırmış olabilir ki, telefon falan ettiler mi?''
''Henüz hiçbir haber yok, zaten ben de bu yüzden sizi aramak zorunda kaldım.''
''Nasıl yardımcı olabilirim, buyurun.''
''Efendim, tahminimize göre bu üzücü hadisenin arkasında partinize yakın ocak mensubu kişiler var. Ben ve şirketlerim yeni TV'nin çektiği bir belgesele sponsor olduk. Tamamen bilimsel amaçlı bir belgesel bu. Hem de partinizin felsefesini destekler nitelikte. Atalarımızın ilk dini olan şamanizmi anlattığı uzman kişiler, milletimizin ilk dinini, bu dinin günümüzdeki temsilcilerine... Ama sanırım birileri bizim bu iyi niyetli projemizi yanlış anladılar ve İslam'ı karalayacağımızı öne sürerek tehdit etmeye ve çekimleri engellemeye kalkıştılar. Bugün de sadece kızım kaçırılmadı, televizyon binası yakıldı, bir üst düzey yönetici vuruldu.
Karşıdaki sesin sahibi hiçbir yanıt vermeden dinliyordu. Ali Acarkan son derece kibar bir üslupla devam etti.
''Benim beyefendiyle hiçbir yakınlığım yok. Acaba kendisine iletmek mümkün mü? Tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklanan bir konunun daha da büyümeden kapatılmasını sağlayabilirler mi?''
Ahizeden bir boğaz temizleme sesi geldi. Sonra karşıdaki adam buz gibi bir tonla konuşmaya başladı.
''Madem daha önce uyarıldınız, o zaman siz de niye bu kadar ısrar ettiniz birader? Vazgeçseydiniz ya, şimdi Sayın Genel Başkan ne yapabilir ki? Hem ille de bizim ocak mensupları şey edecek diye bir şey değil ki. İslamcılar da şey etmiş olabilir, yani tepki göstermiş. Kusura bakmayın ama bu konuyu benim Sayın Genel Başkan'a şey etmem bile suçun şeyi, yani ikrarı anlamına gelir ki böyle bir şeyi asla yapmam. Hem nereden biliyorsunuz değil mi bizimkilerin şah yaptığını? Satanizme karşı olanlar bir tek biz değiliz ki.''
''Satanizm değil efendim, şamanizm. En kadim din, atalarımızın dini.''
''Canım, atalarımızın dini ise dini. Bugün de elhamdülillah Müslümanız. Ne kurcalıyorsunuz geçmişi? Atalarımız uygun görmüş, dinlerini değiştirmiş, kime ne?''
''Pek öyle değil ya, neyse, aslında kurcalanmıyorum. Sahip çıkmaya çalışıyorum, tıpkı partinizin yaptığı gibi. Siz Turan'a, tarihteki tüm Türk devletlerine, Asena'ya, Bozkurt'a sahip çıkıyorsunuz. Ben de onların tamamına yakınının dininin yeni nesillere en doğru şekilde anlatılmasını sağlayacak bir projeye destek veriyorum. Nesi yanlış bunun?''
''Hepsi yanlış kardeşim. İslam'ı karalıyorsunuz. Ümmeti Muhammed'i bölmeye, kışkırtmaya çalışıyorsunuz. İslam'ı tüm cihana yaymak için canlarını ortaya koyanları katil olarak gösteriyorsunuz.''
''Anladım. Bu kadar açık konuştuğunuz için teşekkür ederim. Tam da bu zihniyet yüzünden benim kızım şu anda yanımda değil ve aydın bir insan hastane odasında can çekişiyor. İyi geceler.''
Ali Acarkan telefonu kapattı, ağız dolusu bir küfür savurdu. Sonra gelebilecek bir aramayı dinleyip yer tespiti yapmak için evde konuşlanan iki polis memuruna bakarak yakındı.
''Bizi bu adamlar yönetiyor. Daha şeytana tapmak olan satanizm ile savundukları atalarının dini şamanizm arasındaki farkı bile bilmiyor. Bir de bana fırça atmaya kalkıyor.''
Üzülmeyin dedi üzerinde polis yazılı yelek bulunan sakallı genç adam. Elinde sonunda arayacaklar ve yakalayacağız onları. Birkaç dakika geçmişti ki sitenin güvenliğinden bir telefon geldi. Ali Bey, kargodan adınıza bir zarf geldi.
Hemen geliyorum dedi Ali acarken ve koşar adımlarla kapalı garajdan geçip site bahçesinin diğer ucundaki kulübeye gitti. Zarfı hemen oracıkta açtı. İçinden bir CD, bir de not kağıdı çıktı. Kızınız elimizde. Ekteki CD'de size mesajı var. Merak etmeyin, kendisine hiçbir zarar vermedik ve serbest bırakıyoruz. Yarın sabah saat 9'a kadar bir basın toplantısı düzenleyip sponsor olduğunuz belgeselden vazgeçtiğinizi açıklayacak ve şeytana hizmet eden faaliyetleriniz yüzünden Türk milletinden özür dileyeceksiniz. Aksi halde bir dahaki sefere kızınız bu kadar ucuz kurtulamaz. Kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, hak yol İslam yazacağız, tek yol Turan.
Ali acarken koşar adımlarla evinin yolunu tuttu, sabahtan beri gözyaşları içinde olup biteni anlamaya çalışan eşi Suzan Hanım kapıda bekliyordu. Birkaç saat içinde sararıp solmuştu.
Ne olur iyi bir haber ver.
Dur Suzan, galiba serbest bırakıyorlar Iraz'ı. Bir mesaj göndermişler.
Not kağıdını karısına uzattı. Kendisi çalışma odasına geçip CD'yi masanın üzerindeki bilgisayara taktı. Birkaç saniye içinde odada küçük kızın sesi yankılandı.
İki adam beni filmlerdeki gibi kaçırdı. Hiç korkmadım. Beni Kilyos'taki eski Turban Oteli'nin kazan dairesinden alacakmışsınız. Öğretmenime söyleyin, bugün okula gidemedim diye bana kızmasın. Seni burada bekliyorum babişkom.
Kızının söylediklerini salondan duyan Suzan Hanım, kızım diye haykırarak çalışma odasına daldı. Ali Acar ceketini, cep telefonunu ve arabasının anahtarını alıp fırladı. Ben gidiyorum. Polislerden sakallı olan kolundan tutup durdurdu. Sizi yalnız gönderemeyiz. Tuzak kurmuş olabilirler. İzin verin amirimle görüşeyim.
Çaresiz peki dedi Ali Acarkan.
Takviye polis ekiplerinin gelmesinden sonra arabasına eşini ve evdeki sakallı polisi de alarak konvoyun ortasına geçti. Iraz verdiği adreste bir sandalyeye bağlanmış halde onları bekliyordu. Kalorifer dairesini bir gaz lambası aydınlatıyordu. Babasını ve annesini karşısında görünce
''Hiç korkmadım, tabancaları bile yoktu. Bana bir de oyuncak hediye ettiler.'' diyerek sandalyenin ayaklarının dibinde duran bozkurt heykelciğini gösterdi.
Suzan Hanım yaşadıklarının ciddiyetinin farkında bile olmayan kızını gözyaşları içinde bağrına bastı.
Canım, kızım.
15. ayrımın sonu. Sayfa 176.